Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bu karlı kış günü gününde Türkiye'den çok hayırlı haberler yok. Dünyada da gerilim başlıkları devam ediyor. Size özetlemeye çalışacağım. Covid notları olacak bugünkü dünya gündeminde. Dünya Sağlık Örgütü dün 350 milyonu aştığını duyurmuştu vaka sayılarının. Kampanyalar var bütün dünyanın aşılanması gerektiğine dair. Dünkü yönetim kurulu toplantısı Dünya Sağlık Örgütü'nün vesilesiyle yine ülkelerden haberler var, size aktaracağım. Tabii soğuk kış gününde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentinde sıkıntılar yaşanıyor. Buna bir de enerji sorunu ekleniyor diyelim. Sadece Türkiye değil, bütün Kuzey Avrupa bölgesinde kar kış kıyamet olduğunu da anımsatmak gerekiyor. Ama Türkiye'de tabii alınan önlemlerle ilgili tartışmalar sosyal medyaya yansıyor. İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olaylar var. Turistler biraz da mağdur olmuş gözüküyorlar. Eylem yaptıkları haberleri geliyor. Hepiniz takip ediyorsunuzdur sosyal medyadan. Gaz kısıtlaması tartışmaları var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Küresel gündemde dikkatler tabii Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri anlaşması tekliflerine yanıtlarda bu hafta içerisinde verileceği söyleniyordu. Cenevre'de Cuma günü Rusya ve Amerika Dışişleri Bakanlarının toplantısının ardından, ama bunun yerine yanıt henüz yok ortada. Hafta ortasına geliyoruz, hep beraber takip ediyoruz. Ama diğer yandan sahadaki durumu kızıştırıcı haberler devam ediyor. Amerikan Başkanı Avrupalı liderlerle video konferanslı bir zirve yaptı. Oradan mesajlar aktarıldı. Batı bloğunun Amerikalılar yek vücut gözüktüğü bir resim çizme çabası içerisindeler. Biraz çatlaklar olduğu yolunda bilgiler de geliyor. Vatandaşları terk etme, sanki böyle yarın savaş çıkacakmış gibi bir iklim oluşturma çabası özellikle dikkat çekerken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Rusya'nın saldırı hazırlığında olduğunun bir şekilde yalanlayan açıklama geldi. Tuhaf bir durum var ortada. Rusya'nın tabii açıklamaları var. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri olmuştu Ukrayna krizinde. Tabii krizi önce tarif etmek gerekiyor, doğru tarif etmek gerekiyor. Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile NATO'nun genişlemesine yönelik odaklı gördüğü anlaşılıyor. Batılılar ise Ukrayna bizim zaten, Ukrayna'ya Rusya saldıracak şeklinde formüle edip bir Ukrayna krizi olduğu görüşündeler. Minsk anlaşmalarını anmadan bu krizden bahsetmek nasıl mümkün oluyor? O da ayrı bir tabii tartışma konusu. İki tarafın mesajları ve hamleleri Akdeniz'de NATO tatbikatı yığınak arttırılıyor. Hem Amerika hem de Doğu Avrupa'daki müttefikleri tarafından Rusya çevresindeki askeri yığınağı da arttırıldığını belirtmekte fayda var. Çin başkentinde Pekin, Çinliler Beijing diyorlar biliyorsunuz. Kış olimpiyatları başlayacak artık, 2 hafta kadar bir süre kaldı. 4 Şubat'ta başlayacak. Son hazırlıklar, formalı açılış töreni de yapılmış cumartesi günü, ben yeni fark ettim. Oradan haberler var. Asya'da da Amerika'nın Japonya ile ortak tatbikatı olduğunu belirtelim. Avrupa'dan haberler yine var. Türk dış politikasında Türkiye'ye dünyadan bakışta öne çıkan haberler var. Ve tabii Orta Doğu'dan da başlıklar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Bugün tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendiren krize dönüp bakacağız yeniden. Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki bu krizde bu gerilimin nelere yol açabileceği, Türkiye'nin ne yapması gerektiği, pozisyonunun ne olması gerektiğini değerlendireceğiz. Programın ikinci yarısında konuğum Doktor Naim Babiroğlu olacak. Değerlendirmelerini alacağız kendisini. Şimdi yeniden başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ını dinleyebilirler. Yine Spotify üzerinden de programı dinlemek mümkün. YouTube kanalının linkini de şimdi paylaşıyorum. Daha kolay erişmek açısından tıklarsanız, like ederseniz mutlu oluruz diyelim ve başlayalım eksene. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün genel kurulu toplantısı, yönetim kurulu toplantısı vesilesiyle dünkü açıklamalarını aktarmıştım size. 350 milyonu aşan vaka sayıları, 5 milyon, 5,5 milyondan fazla da can kaybı var ve aşılama ile ilgili çağrılarını tekrarlıyorlar. Ama tabii dünya bu 2 yılda patent muafiyeti bile çıkartabilmiş değil. Dünya ülkeleri böyle bir koşullarda omikron varyantı son mu olur yoksa daha beter bir varyant gelir mi? Omikron yeterince hafif mi değil mi tartışmalarının devam ettiği bir ortamda BioNTech Pfizer şirketi, Amerikan merkezli ilaç şirketi ve Alman biyoteknoloji firması bir açıklama yaptı. Özel bir aşı için denemelere başlamışlar. Profesör Doktor Uğur Şahin yapmış kurucu ortak olarak bu açıklamayı. Yaklaşık 1420 kişide de bir test grubu kuruyorlar ve yeni bir omikron, özellikle omikron varyantıyla ilgili bir aşı çalışması olduğunu belirtti. İlaçlarla ilgili çalışmalar da var bu konuda, onu biliyorsunuz. Çin'de 45 yeni vaka Pekin Beijing olimpiyatlarına giderken 27'si yurt dışı kaynaklı. Birazdan olimpiyatlarla ilgili hazırlıkları aktaracağım. Bir gelişmeler. Yine bir sınırlanmış, yüzün üzerine çıkmıştı vaka sayıları. Britanya'da yine aşılamayla birlikte artık unutuluyor gibi normale dönüş var. Boris Johnson yönetimi, Muhafazakar Parti eleştirilerin odağında, daha çok Johnson'ın partileri üzerinden ama aslında Covid hikayesini, yönetim biçimi tartışılıyor burada. Bir parti daha verdiği ortaya çıkmış. Sadece 20 Mayıs'ta başbakanlıkta herkes evinde kapalıyken parti vermemiş. Ama Haziran ayında da, 19 Haziran'da da yine bir sürpriz parti yapmış, eşi yapmış partiyi. Bunun üzerine istifa çağrılarını aktarmıştım size. Fransa'da 108 bine düşmüş, çok iyi diyorlar. 300 bini aşmıştı vaka sayıları. İtalya'da yine 77 binlerde günlük vaka sayıları. Rusya'da da aynı şekilde 50 binin üzerine çıkmıştı omikronun etkisiyle. Türkiye'de 67 bin, 23 kişinin pozitif çıktığını Sağlık Bakanlığı duyurdu dün akşam itibariyle. 156'da can kaybı var. Yaklaşık 140 milyondan fazla, 141 milyona yakın doz aşı kullanılmış durumda. Türkiye'de de Fahrettin Koca'nın salgın gündemden çıkacak diye iyimser bir de tweet'i var. Günlük tweetleri arasında yeniden. Efendim, Haiti'de, hakikaten Haiti çok talihsiz bir ülke. Geçen Ağustos ayında 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Daha önce de son 10 senede çok büyük depremler yaşadı. Oradan yoğun da göç olmuştu. Burada 2000'den fazla insan hayatını yitirmişti. Yeniden bir deprem olmuş, 5.3 büyüklüğünde ve 2 ölü 50 yaralı. Dünyanın o bölgesinde depremler var. Burada da var tabii ki. Ama asıl yoğun kar yağışını bizim bölgede özellikle görüyoruz. Türkiye'de hepiniz yaşıyorsunuz zaten. Yunanistan'da öyle, başkent Atina ve çevresindeki otoyollarda Türkiye'dekine benzer, Türkiye'deki bütün karayollarının, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı yolların kapandığı bir manzara oluşmuş. Dün gece özel operasyonlar düzenlemişler. Emniyet birimleri, itfaiye, Kızılay hep birlikte vatandaşlara mahsur kalan yaklaşık 5000 civarında insandan bahsediliyor. Yardım faaliyeti, tabii genel tatil ilan etmişler orada. Dikkat çekici bir, belki Türkiye'deki dinleyiciler için not, Atina ile ilgili olarak bu otoyolun işleticisi firma, Attiki Odos otoyolunun işleticisi olan firma, mahsur kalan 5000 sürücüye 2000 euro ödeme yapılacağını duyurmuş. Bir çeşit tazminat, çünkü bir sürü sivil insan, çoluk çocuk oralarda öyle mahsur kalmışlar. Yoğun kar yağışı altında yol kenarlarına araçlarını bırakmak zorunda kalmışlar ve böyle bir karara varılmış. Dikkat çekici bu da. İstanbul'da biliyorsunuz, yani İstanbul'da girişleri Anadolu'dan ve Trakya'dan durdurdular. Uçuşlarla ilgili sıkıntı oldu. İstanbul Havalimanı'nın, ki mühendislik açısından yerinin sıkıntılı olduğu yolunda eleştiriler çok yapılmıştı havalimanı ile ilgili olarak. Rüzgar yolu sadece çevresel etkileri bakımından ve özellikle uçakların inip kalkması nedeniyle daha önce problem çıkacağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın buna uygun seçilmiş güney hatta bir yer olduğu eleştirileri yapılmıştı. Burada bir kargo terminalinin çatısının çöküşü tabii çok herkesin dikkatlerini üzerinde toplamış durumda. Ama öte yandan bir de havaalanında biraz çok uzak tabii, yani etrafında da Atatürk Havalimanı gibi yaygın oteller ve tesisler yok. Öyle yürüyerek yarım saatte bir saatte gidebileceğiniz. Dolayısıyla büyük sıkıntı olmuş ve mahsur kalan turistler, kartonlarda uyuyanların görüntüleri var ve en sonunda protesto gösterisi yapmışlar. Otele ihtiyacımız var diye İngilizce bağırırken görüntüleri var. Sosyal medyada yayılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan açıklama yapmış. Sabah 5 itibariyle 5057 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara götürüldüğünü de açıklamış ama herhalde yetersiz kalmış olmalı ki. Havalimanı çünkü biliyorsunuz devasa bir küçük kasaba gibi bir yer. Öyle hani normal havaalanı algımızı zorlayan, içinde biraz uzak terminalde indiniz bir yarım saatte zaten çıkışa geliyorsunuz, öyle büyük bir tesis. Dolayısıyla 3000 kişi herhalde kurtarmamış olsa gerek ki böyle bir tepki ve tartışmaları tabii körükledi. İçişleri Bakanı da Atatürk Havalimanı'na iniş yapmış İstanbul'a gelişinde. Daha sonra açıklamaları var kendisinin de. Bir yandan tabii ki kara kış çok fena vurdu Türkiye'yi de. Ve enerji tartışmaları var. Özellikle İran'ın 20 Ocak'ta 10 gün süreyle gaz akışını kestiği teknik gerekçe göstermişlerdi ama hem en çok sanayiyi etkiledi çünkü kısıntılar devreye sokuldu. Üretimi etkileyecek kısıntılar bunlar. Doğal gaz oranında fabrikaların kullandığı %40 oranında kısıtlamaya gidilmişti. Organize sanayi bölgelerinde de sorunlardan bahsediliyor. Tabii bu arada da yani Türkiye'nin enerji ihtiyacı, bütün bunları önlem olarak depolama tesisleri tartışmaları var. Uzmanların eleştirilerini yönelttiği, Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığı yolunda kapasite kullanımı sorunlarına da vurgu yapılıyor burada ve stoklar nedir? Ne kadar stoğu var Türkiye'nin? Bu kar yağışı tabii ki bitecek ama herhalde hazırlıksız olmamakta fayda olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu yaşadığımız krizden yola çıkarak bir de Türkiye'nin ilk defa böyle bir durumda kaldığına işaret ediyorlar. Ben açıkçası bu kadarını çok hatırlamıyorum. Şimdi küresel gündeme baktığımız zaman Amerika'da da enflasyonist ortam tartışmaları var. Ben size aktarıyorum. Amerikan Başkanı Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi ile toplantı yapmış. Sonra da basın toplantısı yapmış ve Fox News muhabiri Peter Ducey bir soru yöneltmiş kendisine. Enflasyondaki yükselişte sorumluluk kabul edip etmediğini sormuş. Başka kim sorumlu olacak enflasyondan? Hükümet sorumlu tabii, her ülkede böyle. Fakat tabii Joe Biden biraz da mikrofonda mı açık kalmış? Öyle bir tuhaf bir durum olmuş. Ne aptal bir büyük bir kazanç. Daha çok enflasyon 3 nokta böyle tam bir cümle de kuramamış ama küfürle tamamlamış. Sonra telefon açmış. Beyaz Saray bu arada Biden'ın bu sözlerini resmi internet sitesine koymuş. Bir gizleme saklama durumu olmamış yani. Özür dilemiş gazeteciden, kişisel bir şey değil bu demiş. Yani gerçekten liderler bir enteresan, yani zaten liderlik makamında oturmanın gereği çok sert sorulara yanıt vermekten geçiyor. Sinirlenseler bile doğal olarak böyle olması lazım bunun. Sorumluluk makamında oturanlar hesap vermekle yükümlü olanlar. Üzerlerindeki hesabı atmak değil onların işleri. O yüzden o makamda oturuyorlar ve işleri bitince başkaları yerine geçiyor. Normal koşullarda böyle olması lazım. Dolayısıyla da tabii ki çünkü sorumluluk makamında oturduğunuz zaman daha nüfuzlu oluyorsunuz, daha varlıklı oluyorsunuz. Dolayısıyla bir takım hesapların, kitapların da verilmesi kaçınılmaz oluyor. Evet, şimdi Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya sürekli olarak Rusya sınırlarında bitmeyen genişleme, NATO'nun buna açık kapı politikası adını verdiğini biliyoruz. Bu konuda tartışma var. 90'lardan sonra genişlememe sözü verilmesine rağmen bu sözün tutulmadığını dile getiriyor Rusya Federasyonu. Bu sefer hukuki bağlayıcılığı olan resmi bir anlaşma talebinde bulunuyor. Ancak şimdiye kadar 15 Ocak'ta sunuldu. 17'sinde bütün dünya kamuoyuna duyuruldu ama bir yanıt çıkmadı. Onun yerine Batı Ukrayna üzerinden Rusya Ukrayna'ya saldıracak temalı bir kriz üzerinden yansıtıyor bu gelişmeleri. Dün Joe Biden Avrupalı liderlerle video konferans yoluyla bir mini videolu zirve düzenlemiş. Burada Rusya'nın askeri mevzilenmesinden duyulan kaygı dile getirilmiş. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği tekrar etmişler. 2014'te o toprak bütünlüğü hayli zarar gördü. Tabii onun arkasından iki tane Minsk protokolü yapıldı. Onlar uygulansa belki Ukrayna içerisinde bu sorun çözülecek ama uygulanmıyor bunlar. Kiev ayrı, Kırım ayrı bir mesele işin doğrusu. Orada bir referandum düzenlendi. Ve onun arkasından da o referandumla Moskova'ya geri dönmeye 1950'lerden önceki gibi karar verdi Kırımlılar. Özel federasyonun bir parçası olarak ama şimdi tabii bunu Batı kabul etmiyor bu durumu. Ve 2014'ten beri Ukrayna'da başa gelen iktidar bloğu üzerinden acaba Donbas'ta başka bir çözüm mü planlanıyor? Buna Rusya nasıl tepki verir gibi. Çünkü orada nüfusa baktığımız zaman Rusça konuşan yarısı da Rus kökenli nüfus yaşamakta. Onun üzerinden tartışmalar devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Boris Johnson, Britanya lideri, NATO Genel Sekreteri hepsi katılmışlar bu videolu zirveye ve Rusya'ya büyük sonuçları ve ciddi ekonomik maliyet getirecek ortak çabaları ele almışlar. Yapılan açıklama NATO'nun doğu kanadında güvenliği güçlendirme hazırlıklarına da işaret eden bir açıklama. Zaten güçlendirme dediğiniz şey NATO bir yıldır Biden yönetimi başa geldiğinden beri yığınağı arttırıyor. Yunanistan'da Dede Ağaç'tan, Balkanlar'da, Baltıklar'da, Polonya'da pek çok girişimi var. Birçok tatbikat var Karadeniz'de Rusya'nın etrafına bir güç, ekstradan bir güç yığıldığını, Ukrayna'ya sürekli silah sağlandığını kendileri açıklıyorlar. Dün de rakamları aktarmıştım. NATO Akdeniz'de daha önceden planlanmış Neptune Strike 2022 tatbikatına başladı. Bugün 6. filosu Akdeniz'de devriye görevi yürütüyordu. Burada NATO açıklamasında Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubunun NATO komutası altına girdiği vurgusunu da koymak lazım. Pentagon sözcüsü açıklama yaptı. NATO'nun acil mukabele gücünün aktif edilmesi halinde 8500 askeri teyakkuza bu duruma yönelik teyakkuza geçirdiklerini söyledi bu doğu kanadını güçlendirme meselesiyle ilgili. Beyaz Saray Ukrayna'daki vatandaşlarımıza terk etmelerini söylüyoruz. Böyle bir acayip bir elçilikleri boşaltma şeyi başladı. Yani yarın savaş olacakmış gibi ya da belki savaş olsun isteniyordu onun propagandası mı desek bilemiyorum doğrusu. Bir anda böyle bir şey estirmeleri enteresan. Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri tedarik edeceklerini Amerikan iznine bağlı ki verildiği haberleri gelmişti. Verildi. Bir de Britanya Başbakanı, Britanyalılar da silah sevkiyatı yapmışlardı ve özel asker göndermişlerdi. Başbakan Boris Johnson, Britanya İngiliz basının savaş tamtamları çalıyor. Yani Irak Savaşı'nda olduğu gibi bir savaş karşıtı sivil toplum da yok. Çok enteresan hakikaten. Eskiden savaşa karşıyız diye insanlar sokaklara çıkardı. Şimdi öyle bir şey de yok. Onun rahatlığıyla müthiş bir savaş kışkırtıcılığı rüzgarı estiğini görüyoruz. Boris Johnson gönlünden geçeni mi söylemiş bilemiyorum ama olası bir gerilimin Ukrayna'da yeni bir Çeçenistan'a yol açmasından bahsetmiş. Hakikaten çok dehşetengiz ifadeler bunlar. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi sürecinde radikal İslamcılığın Rusya Federasyonu içerisinde kullanımı ve aslında etnik kimliklere, ülkelerin küçük küçük etnik kimliklere bölünmesi yolundaki taktik adımların bir parçası olarak da rahatlıkla nitelendirebiliriz. Tabii büyük yıkımla karşısındaki odaklarda tabii ki boş durmadıkları için büyük yıkım yaratıyor. Böyle bir benzetme yapmış kendisi Boris Johnson. Rusya için acı verici, kanlı bir mesele olacağı mesajını onlara ulaştırmalıyız diye bir de vurgu. Yani Ukrayna'yı Çeçenistan'a mı çevirmek istiyor Boris Johnson diye acaba Britanya medyasından bir soru yöneltilecek mi diye merak ediyorum. Çünkü Rusya'daki insanların bunun yeni bir Çeçenistan olabileceğini anlamaları en önemlisi gibi vurgular yapmış kendisi. Sert yaptırım paketi hazırladıklarını hem Boris Johnson hem Dışişleri Bakanı Liz Truss dile getirmiş sürekli olarak. Bir de tabii ekonomik savaş, Batı'nın en önemli aygıtı ekonomik savaş uygulaması. İstediği politikaları alamadığı, göremediği ülkelerde bu geçerli ediliyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın da bir toplantısı var. Anthony Blinken video konferansla katılmış. Arkasından Joseph Borrell'ın yaptığı açıklamalar var. Avrupa kanadı elçilik boşaltılmasını gerekli görmediğini söylemiş. Yarın savaş çıkacaktı, niye boşaltmıyorsunuz diye soran olmuş mu dersiniz? Yok, olmamış. Askeri yığınak Avrupa güvenliğinin inşa edildiği ilkelere zarar veriyor demiş. Evet, yani AGİT'te var o güvenliğin bölünemezliği ama pek ona bakılmıyor açıkçası. AGİT'te formülleri var bunun. Çok enteresan bir çifte standartı var hakikaten bu ülkelerin. Sonuçları, maliyetleri, AB'nin stratejisini 3 başlıkta açıklamış. Yapıcı bir diyalog başlatmak. Enteresan. Diplomasi başarısız olduğunda hızlı birleşik yanıt hazırlamak, Ukrayna'nın direncini arttırmak diye koymuş efendim. Çok ileri düzeyde hazırlık olduğunu söylemiş. Özetle aslında Ukrayna'ya 1.2 milyar euroluk ek yardım yapmış. Avrupa Birliği bugüne kadar çok yardım yaptı Ukrayna'ya ama bu yardımlar nereye gitti? O da ayrı bir soru. Bir de Rusya'nın müdahalesini sormuşlar kendisine. Korkuyu arttıracak yeni bilgi yok demiş. Allah Allah, çok enteresan. O zaman niye ortalık bu kadar karışıyor diye sormak gerekiyor. Böyle acayip bir şey. Tabii ülkeler arasında ayrılık da konuşuluyor. Bu konuda herhalde en fazla Almanya'ya bakmak lazım. Nedir oradaki tartışmalar? Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın istifa etmesine kadar varan gelişmeler oldu. Çünkü hakikaten bu kadar savaş tamtamları arasında. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'de bu 1.2 milyar euroluk mali yardımı aktarmış, o da dile getirmiş. Tabii Avrupa'daki sonuçlarını ayrıca tartışmak lazım. Özellikle gaz rezervleri Avrupa'da, doğal gaz rezervleri tarihinin en düşük seviyesine inmiş vaziyette. Geçen yıla oranda %26'lık bir eksiklik olduğu anlaşılıyor. Aktif gaz rezervinde Gazprom'un açıklaması. Buna karşılık Rusya'nın Çin'e rekor gaz sevkiyatı olduğunu, 1,5 katına çıktığı yolunda bir açıklama var. Çinliler tam gaz üretimi sürdürüyorlar. Hatta dış ticaretlerinde rekor kırmışlar 2021'de. Ona dair de Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması var. Şimdi Ukrayna'da bir yandan Zelenski yönetimi dış istihbarata taarruza geçme talimatı vermiş. Böyle haberler var. Dış istihbarat günü vesilesiyle, yani bilgileri alacağız gibisinden, savaşa hazırlık bağlamında herhalde görmek lazım. Savunma Bakanı ise Alexei Reznikov ise şu an itibariyle Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya karşı saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek bir saldırı birimi kurmadığını söylemiş. Vallahi artık ne diyeceğimizi ben de bilmiyorum. Böyle bir durum, böyle bir tehdit yok. Senaryoları gözden geçiriyoruz demiş efendim. Evet tabii, yani şimdi herhalde eğer bir saldırı olursa ne olur diye gözden geçiriyor diye bir yorum yapılabilir bunun üzerinden. Bundan sonraki süreçte şimdi Donetsk ve Lugansk'ta, Kiev'de aşırı sağcıların katkılarının artmasından sonra Ukrayna içerisinde yaşamak istemeyen iki özel cumhuriyet, Rusya Federasyonu da bunları resmen tanımıyor, bugüne kadar tanımadılar. Minsk anlaşmalarını adres gösterdiler, altını çizmek lazım. İşte Donetsk'te halk milislerinin başındaki basın sözcüsü Eduard Basurin açıklama yapmış. Aşırı sağcıların hareket halinde olduğunu, kesişme hattına çok sayıda çok namlulu roket atar silahları ve tanklar sevk ettiklerini belirtmiş. Bu ateşkes hattında sadece Ukrayna ordusu yok. Sağ sektör efendim gibi ki lideri bunun Yaroş, eski lideri, Ukrayna ordusuna danışmanlık yapmakta şu an, belirtmek gerekiyor. Ama onun dışında Svoboda gibi, Azov Tugayları gibi aşırı sağcı birlikler 2014'ten bu yana artık Ukrayna güvenlik servislerinin bir şekilde bir parçası haline geldiler. Kimileri özellikleri olduğunu da söylüyor. Bir şekilde Ukrayna karışık bir yer haline gelmişti. Böyle uyarılar var. Bu uyarılar altında Paris'te Normandiya formatında görüşme yapılacak. Emmanuel Macron'un öncülük ettiği AGİT bünyesindeki bir süreç bu tabii, Normandiya formatı. Dimitri Kozak Rusya'dan, Rus heyetine başkanlık edecekmiş. Bu görüşmeler devam ediyor Ukrayna kriziyle ilgili. Amerikalılar zaten Normandiya formatının parçası değiller, katılmayacaklarını açıkladılar. Kremlin'den Türkiye'nin bu konuda girişimleri üzerine, ama tabii Türkiye formülasyonu zaten Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz olarak koydu ilginç bir biçimde. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov açıklama yapmış. Putin ile Erdoğan'ın yakın gelecekte bir araya gelme konularının Ankara ile ele alınmadığını söylemiş kendisi. Bu konuda kararlaştırılmış bir şey yok demiş. 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev'e gidip Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. Türkiye bir arabuluculuk arzusu içerisinde. Rusya'da Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nün başındaki Sergey Markov Erdoğan'ın arabuluculuk girişimini değerlendirmiş ve değerlendirirken dikkat çekici vurgular yapıyor. Ankara'nın bir şekilde Kiev yönetimiyle Donbas'taki Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri arasında bir arabuluculuk yapmak isterse Rusya Federasyonu'nun bundan ancak memnun kalacağının altını çizmiş kendisi. Bunun olumlu tarafı olduğunu söylüyor. Ancak tabii özellikle bu açıklamaların Erdoğan tarafından Rusya ve Ukrayna arasında bir çatışma şeklinde sunulmasının olumsuz olduğunu vurgulamış. Çünkü Rusya'nın böyle bir görüşünün olmadığını söylemiş ve dikkat çekmiş buna. Rusya'nın görüşünün Ukrayna'yı işgal eden, 2014'te orada bir darbe yaptıran ve aşırı sağcıları yönetime ortak eden Amerika, anti-Rusya projesi içerisindeki Amerika olarak gördüğünü anımsatmış. Putin'in Zelenski ile görüşmek istemediğini, daha önce bu konularda teklifler sunduğunu, Zelenski'nin bunları zaten kabul etmediğini anımsatmış. Efendim 2019 aralığında Paris'te bir Normandiya dörtlüsü formatında bir buluşma vardı. AGİT, Normandiya, böyle diplomatik girişimler çeşitli kanallardan devam etti. Bunu anımsatmak gerekiyor. Dolayısıyla da buradan bir şey çıkmayacağını açıkçası dile getirmiş. Şöyle bir vurgusu dikkat çekici. Eğer Türkiye, Rusya ve ABD arasında arabulucu olsa teoride bile olumlu karşılayabilir, ama zaten iki ülke kendileri görüştüğü için arabuluculuğa da gerek yok Türkiye ile ABD arasında diye de eklemiş. Onu da belirtelim. Tabii burada şöyle bir şey de var. Erdoğan Washington'ın emirlerini alt edip Zelenski'yi gerçek gündemi görüşmek için masaya oturtabilirse bu olumlu karşılanır diyen de bir vurgu olduğunu da son olarak ekleyeyim. Şimdi Rusya filosu Baltık Denizi'nde, Baltıklar'da da hareketli biliyorsunuz Amerikan yönetimi. Geniş çaplı bir tatbikat başlatmış durumda. NATO silahlı kuvvetlerini Doğu Avrupa Baltık hattında hazır duruma getirmiş durumda. Rusya Baltık filosu da 20 deniz aracının katılımıyla bir tatbikat başlatmış. Rusya'nın tepkisi buna, NATO'nun Rusya sınırları yakınlarında çok hareketli bir durumda olduğu ve buna yanıt geliştirmek gerektiği yolunda. Kremlin aynı zamanda bugün bir açıklama yaptı. Dimitri Peskov, ABD'nin Ukrayna eylemlerini derin bir endişeyle izliyoruz dedi. Özellikle enformasyon savaşı başlattığını düşünüyor Moskova. Elçilikleri boşaltma, Rusya'nın elçilikleri boşalttığı iddialarını yayma New York Times üzerinden geçen hafta yayılmıştı ve o zaman Rusya dışişleri yalanlamıştı Kiev'deki elçiliğin faaliyette olduğunu, hatta konsoloslukların aşırı sağ grupların saldırısı altında faaliyetlerini devam ettirdiğini açıklamıştı. Ama bu pek Batı'da yankı bulmadı. Dolayısıyla dünyayı Batı medyası dışında başka bir yerden takip etmiyorsanız bunu bilme olasılığınız da yok. Evet, böyle bir resim var. Gerilimi askeri güç konuşlandırarak NATO'nun tırmandırdığı, Ukrayna'yı asker silah deposu haline getirdiğini söyleyen bir Moskova var ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyen bir Batı var. Ukrayna Savunma Bakanlığı da en son acil bir saldırı beklemediklerini söylüyor. Böyle bir resim var efendim. Bugün Rusya'da bu arada Moskova bölgesinde okullar, tüm okullar ve belli yerlere bomba yerleştirildiğine dair isimsiz ihbarlar gelmiş ve tedbir amaçlı boşaltılmış. Rusya'da aynı zamanda bu aşırı sağcı Alexei Navalny ve destekçisi Lyubov Sobol kurucusu oldukları vakıfla birlikte terörist ve radikal aşırıcılar listesine eklenmiş vaziyette. Navalny bir türlü o çektiği Orta Asya'dan gelenler ve göçmenleri böcek olarak görüp böyle silahlarla vurduğu, terliklerle ezdiği videonun şeyinden kurtulabilmiş değil tabii ki Rusya nezdinde. Avrupa'da biraz demokrasi savaşçısı olarak sunuluyor ama geçmiş pek öyle gözükmüyor. Efendim şimdi böyle bir çerçeve var bu krizde. Birazdan hem son durumu konuşacağız Doktor Naim Babıroğlu'yla, hem de Türkiye bu koşullarda nasıl bir pozisyon almalı, bizi tabii Karadeniz dolayısıyla Rusya ve Ukrayna'yla da yakın ilişkisi var, Ankara'nın yakından ilgilendiren bir kriz. Çinliler ise olimpiyat heyecanı içerisinde açılış töreninin kostümlü provasını tamamlamışlar. Bugün aynı zamanda Tiananmen Meydanı'nda bir bayrak töreni yapılmış. 100'den fazla sporcu katılmış. Olimpiyat köyleri hazır. Hatta Amerika'dan ve başka ülkelerden, Birleşik Krallık, Avustralya dahil 20'den fazla heyet köylere yerleşmiş durumda. Polonya'dan, Çek Cumhuriyeti'nden de var tabii ki. Covid ile ilgili bir takım önlemler yeni geliştirecekler. Onların son hazırlıklarını yapıyorlar. Çinliler tam bir olimpiyat heyecanı içerisinde. Herhangi bir olayında tabii ki bu olayı gölgelemesini de istemiyor Çin yönetimi. Amerika ve Japonya'nın ortak tatbikatının denk gelmesi bu döneme, Tayvan meselesinde bir takım hareketlenmeler bu hafta sonu, Filipinler denizinde büyük çaplı bir tatbikat yapmışlar onlar da. Orada tabii Çinlilerin tepkileri var. 17-22 Ocak tarihlerinde bu tatbikat. Herhalde Çin'in en son isteyeceği şey oradan yeni bir kriz çıkması. Bir de Asya'dan Kuzey Kore'nin o 5. füze denemesi Ocak ayı içerisinde yeni yıla sürekli hipersonik ve balistik denemelerle girmişti. En son 5. bir deneme daha yaptığı yolunda güney komşusundan haberler yayıldı. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde dün silahlı saldırı gerçekleşmiş. Bir kişi hayatını yitirmiş, 4 kişi yaralanmış. Politik bir sebebi olmadığı söyleniyor bunun hakikaten. Ama Almanya'da öyle çok Amerika'daki gibi silah kullanımı yaygın olmadığı için şoke olmuş durumdalar. İntihar etmiş 18 yaşında, kendisi de öğrenci saldırgan, onu da aktaralım. İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçmeye çalışıyorlar, bir türlü beceremediler ilk turda. Mario Draghi başbakan da seçilebilir deniliyor ama o zaman hükümet çökecek, zaten teknokrat hükümet. Ne olacak, biraz böyle yine erken seçimi yapacak. İtalya çok seçime gitti bu süreçte. En son teknokrat hükümet de çareyi bulmuştu, böyle bir çıkmaz var. Türkiye'de tabii Sedef Kabaş, gazeteci meslektaşımız, Cumhurbaşkanı'na hakaret ithamıyla bir atasözü, Çerkez atasözünü kullandığı için tutuklanmıştı, hapse konuldu. Genellikle hakaret suçundan tutuklama olmamasına rağmen Adalet Bakanı'nın müdahale niteliğinde bir tweet atarak böyle bir karar vermesi, hakimle ilgili tartışmalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, insan hakları sözleşmesini ihlali olduğunu söylüyor avukatı. Dikkat çekici bir zamanlama bu arada. Deniz Yücel davasında Türkiye'nin tazminata mahkum edildiğini de bu arada aktarmış olayım. Evet, süremi daha fazla aşmak istemiyorum. Bir tek Suriye'de Haseke'de cezaevinde IŞİD'lilerin çıkarttığı isyanın dindirildiği, 300 IŞİD'linin teslim olduğu yolunda haberler aktarıldığını Suriye'den size belirteyim. Ve konuğuma döneyim. Naim Bey, telefonu hattımın öbür ucunda Doktor Naim Babıroğlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Ceyda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür çok, ediyorum.
Ben teşekkür ederim efendim. Biraz bir dakika kadar geciktim. Kusuruma bakmayın. Önemli dünya değil, gündemini özetlerken. Tabii evet. Hareketli bir gündem. Böyle kar, kış, soğuk. Umarım sizi doğru yerde yakalamışızdır. İnsanlar bir yerden bir yere gidemez halde hakikaten. Zorlu bir dönem. Dünya politikalarında bu zorluk da bitmiyor. Hakikaten 2022 senesine gerçekten sıkıntılı bir biçimde girdiğimiz anlaşılıyor. Takip ettiğimiz konulardan öyle söyleyeyim. Şimdi ben girişte son gelişmeleri özetlemeye çalıştım. Amerikan yönetimi yeniden Joe Biden video zirve düzenlemiş Avrupalı müttefikleriyle. Bir yandan Amerikalılar Ukrayna'yı Rusya işgal edecek tezleri ortaya atıyorlar. Bir yandan Ukrayna Savunma Bakanı Rusya saldıracak yarın diye bir şey yok diyor. Böyle bir tuhaf bir durum var. Rusya Federasyonu da NATO'nun çevrelemesi de herhalde tarihi bir teklif demek lazım. ABD'ye anlaşma, güvenlik garantileri anlaşmaları sunmuşluğuna yanıt bekliyor. Normal mi bu gelişmeler? Rusya'nın evet. böyle teklifler sunmasından mı kaynaklandı? Bir anda neden evet. Ukrayna üzerinden bir takım savaş tamtamları çalınıyor sizce?
Evet. Ceyda Hanım, önce Ukrayna'nın çok özet döneminden müsaade ederseniz bir söz edelim.
Buyurun.
Şimdi Amerikalı ünlü siyaset bilimci, biliyorsunuz jeopolitik açıdan önemli bir uzman olan Brezinski der ki Ukrayna olmadan Rusya Avrasya'da imparatorluk olamaz der. Yani Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin eriştiği güce ulaşabilmesi için Rusya'nın Ukrayna'yı Batı İttifakı'na kaptırmaması lazım. Hitler ve Stalin de der ki Avrasya'ya hükmeden dünyaya hükmeder der. Dolayısıyla Avrasya'da da Ukrayna çok kritik önemde jeopolitik açıdan. Hı hı. Ama bir konu daha var. Şimdi Sovyetler Birliği 1991'de dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO ve ABD Sovyetler Birliği ile ve Rusya ile yaptığı bazı anlaşmalarda veya verdiği sözlerde bazı taahhütlere uymadı NATO. Ne yaptı NATO? 16 üyesi vardı Ceyda Hanım. 1991'de Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı dağıldı. NATO üyesi 16 ülke evet. vardı NATO'da. Sonra bugüne geldiğimizde ilk üyeler 1999'da Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve ardından 2004'te Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Slovenya, 2009'da Hırvatistan, Arnavutluk, 2017'de Karadağ ve 2020'de Kuzey Makedonya. Makedonya üye yapıldı. Bunlar kimin ülkeleri? Sovyet coğrafyasının ve Varşova Paktı'nın eski ülkeleri.
Evet.
Yani 16 ülkeden sonra NATO'nun açık kapı politikası gereği kabul ettiği 1997'de NATO's Open Door Policy dediği açık kapı politikasıyla NATO aslında Batı devletlerinden, Avrupa'dan, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler değil. Kimi yaptı üye? Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği'nin eski coğrafyasından 14 ülkeyi NATO üyesi yaptı. Ve NATO evet. 30 ülkeye ulaştı. Fakat bu 14 üyenin coğrafi konumuna baktığınızda Ceyda Hanım, Rusya'ya hak vermemek mümkün değil. Kuzeyde, Baltıklar'da Letonya, Estonya, Litvanya'dan başlıyor. Güney'e iniyorsunuz, Romanya, Bulgaristan'la bitiyor. Arada Macaristan, Polonya var. Şimdi bu yerlere baktığınızda Slovakya'da var tabii. Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya'da yapıldıktan sonra Rusya hı. batıdan tamamen kuşatılmış durumda.
Evet.
Tamamen kuşatılmış durumda batıdan. Ve NATO, ABD buraya Rusya'yı vuracak silah sistemlerini Rusya'nın batısında, yani NATO'nun doğu kanadına, Doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdi. Polonya yerleştirdi, Baltık ülkelerine yerleştirdi, Romanya, Bulgaristan'a yerleştirdi.
Evet.
Şimdi nereyi vuracak bunlar? Rusya'yı vurmak için herhangi bir durumda. Peki NATO kimi tehdit olarak kabul ediyor? Birinci tehdit. Rusya'yı birinci tehdit olarak kabul ediyor. Ve kuvvet havuzunu buna göre oluşturuyor. Bu Mısır değil. Şimdi evet. eğer Rusya Moldova ve Ukrayna'yı NATO'ya kaptırırsa, Batı İttifakı'na kaptırırsa, hemen biliyorsunuz Ukrayna'nın küçük bir komşusu var Moldova, orada Rusya evet. var. İki ülke kaldı. Moldova ve Ukrayna. Özellikle Ukrayna'yı Batı İttifakı'na, NATO'ya kaptırırsa Rusya'nın tamamen akciğerine giden nefes borusu tıkanmış oluyor.
Ve efendim silahsızlanma anlaşmaları da ortadan kaldırıldığı için tabii, Trump döneminde tabii çekilen. Şimdi tabii o büyük bir herhalde onun altını tabii çizmekte fayda var. Çünkü Rusya liderliği bu şekilde koyuyor. Füzelerin 5 dakikada Moskova'yı vurabilecek bir kapasitesi olacağını belirtiyor. Çok bir de oradayı geçtiğiniz zaman dümdüz basar gidersiniz. Yani tabii, böyle bir herhalde.
Kesinlikle öyle. Akka biliyorsunuz silahların kontrolü ve güvenli anlaşması ortadan kalktı. Sınırlandırılması anlaşması. Şimdi bu açıdan baktığınızda Ukrayna Putin Rusya'sının kırmızı çizgisi. Güney Kafkasya'da Gürcistan Putin Rusya'sının kırmızı çizgisi. Sadece Gürcistan değil. Azerbaycan da kırmızı çizgisi Rusya'nın. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan da kırmızı çizgisi. Ermenistan da ve oradaki Tacikistan, Türkmenistan'da. Neden bunları saydım biliyor musunuz? Ukrayna, Moldova dahil ve diğer ülkeler. Çünkü Putin bir demeç verdi. Dedi ki Orta Asya'da Sovyetlerin eski coğrafyasında devrim yapılmasına müsaade etmeyiz dedi. Kazakistan'ın açıklamada yaptı. Ukrayna'da da Ukrayna ve Gürcistan'ı da NATO üyesi yapılmasına müsaade etmeyiz dedi. 2008'de Ceyda Hanım NATO Büyük Zirvesi vardı 2008'de.
Evet.
NATO Büyük Zirvesi'nde George W. Bush ABD Başkanı'ydı. Dedi ki Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO üyesi yapmaya hazırız dedi. Bunun üzerine Putin Rusya'sı ne yaptı? Tanklarıyla Gürcistan'a girdi. Güney Ossetya ile Abazya'yı Gürcistan'dan kopardı ve bağımsızlıklarını tanıdı.
Efendim zaten tam Gürcistan'a bağlı değillerdi herhalde. Özel bölge tam statüleri değil vardı. Tabii Gürcistan herhalde Bush'tan işaret alıp oralara harekat başlatınca böyle bir şey oldu.
Tabii,
evet.
Tabii onu söylemeye çalışıyorum. Yani özellikle
ilk adımı Gürcistan attığı tabii için böyle doğru, bir yanıt verildi.
Orada bir devrim biliyorsunuz. Devrim söz konusu oldu ve müsaade etmedi. Şunu demek istiyorum. Ukrayna'da yine 2014'lerde biliyorsunuz yine böyle bir NATO durumu oldu. Ve Kırım'da ne yaptı? Kırım'da orada Rusyanları bağımsızlıklarını ilan ettiler. Putin Rusya'sı da bunu tanıdı. Yani Kırım'ı ilhak edildi. Şimdi şunu demek istiyorum bu iki cümleyle Gürcistan'la ve Ukrayna. Putin Rusya'sının kırmızı çizgisini ve Putin savaşı göze alır. Gürcistan'da ve Ukrayna için savaşı göze alır.
Peki hocam Ukrayna'da şunu sorabilir miyim?
Kaptırmak için. Evet.
Evet. Şunu sorabilir miyim burada? Şimdi tabii Amerikan yönetimi, Biden yönetimi, bir de Trump döneminde çok çatlaklar oluşmuştu Transatlantik'te. Evet, evet. Biden gelince de mutlu oldular açıkça. Yeniden birleştirmeye çalışıyor gibi gözüküyor ama mesela doğru, Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı meselesi tabii çok büyütmemeye çalıştılar olayı. Adam istifa etmek zorunda kaldı. Sonra ben Batı medyasını takip ediyorum. Hakikaten en son gördüğüm The Atlantic'te Michael Kimmage yazdı. Artık NATO için kapıları kapatma zamanı başlıklı ittifakın genişlemesinin kendisine zarar vermeye başladığı yolunda. New York Times'ta benzer makaleler çıktı. Evet, bu evet, gazetenin bu görüşte olduğu anlamına gelmez elbette ama bir takım doğru yorumcular artık daha ileri gitmeyin bu iş sakata bindi gibi uyarılar doğru yapıyorlar. Almanya'da da çok tartışma var, daha yakından bakmak lazım. NATO içerisindeki bu tartışmalar daha ciddileşebilir mi? Ne dersiniz?
Tabii. Şimdi NATO'nun açık kapı politikası ya yani NATO Open Door Policy dediğimiz kapının Putin verdiği 3 tane talep istedi Rusya. Yani 3 tane isteği var ABD'den özetle. NATO'nun Doğu Avrupa'da yani Ukrayna, Moldova gibi ve Sovyet Birliği'nin eski coğrafyası yani Azerbaycan, işte Gürcistan, Kazakistan yerlerde genişlememesine dair garanti, yazılı garanti. İki, 1997'den sonra NATO'nun açık kapı politikası kapsamında Doğu Avrupa'ya yerleştirdiği, özellikle Polonya, Baltık ülkeleri, Romanya ve Bulgaristan'a yerleştirdiği ve Rusya'yı menzil içine alan silah sistemlerinin ve askeri varlıkların geri çekilmesi. 3. NATO'nun Rus sınırında yerleştirdiği Rusya'ya yönelik silahların geri çekilmesi. Şimdi bu 3 tane ben buna kabul edilemez diyorum. Neden kabul edilemez? Çünkü eğer ABD ve NATO bu 3 maddeden herhangi birini kabul ederse Ceyda Hanım, NATO'nun kuruluş anlaşması biliyorsunuz 14 madde, 10. maddede genişleme ile ilgili bu maddeyi reddetmiş olur. Şimdi dolayısıyla kabul edemez. Ne yapabilir? Ama diplomasiyi de çalıştırmak istiyor ABD. Neden? Sizin biraz önce söylediğiniz gibi NATO 30'ya ama Rusya'ya karşı izlenecek bu gerginlik politikasında ABD'nin yanında olmayan Almanya var, Fransa var, Macaristan gibi ülkeler var. Almanya deyince birkaç ülkeyi de daha eklemeniz lazım. Almanya NATO'da önemli bir güçtür. Avrupa Birliği'nde en önemli gücüdür.
Avusturya olabilir mesela. Hırvatistan.
Yani Almanca konuşması nedeniyle Hırvatistan olabilir. İsveç ne yaptı? Almanya ve İsveç ikisi de Ukrayna'ya bu aşamada silah satışını durdurdu, yasakladı. İsveç de katıldı buna. Çünkü İsveç'in bir korkusu var. İsveç biliyorsunuz hemen Norveç'in sınırında ve Rusya'nın menzili altında. Dolayısıyla da bir şey var. Dolayısıyla NATO bunu kabul edemez. ABD sizin belirttiğiniz gibi bu Ukrayna-Rusya gerginliğinden faydalanarak Avrupa Birliği ülkelerini başta Almanya olmak üzere Rusya'ya karşı bir cephe oluşturmak ABD ile birlikte. Türkiye'yi de ABD'nin yanına çekerek bu Ukrayna-Rusya gerginliğinde Karadeniz'de ve bölgede Türkiye'yi yanında görmek istiyor ABD. Ama bunu görebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü ABD'nin içinde yani Avrupa Birliği'nin NATO'nun içinde Almanya, Fransa, Macaristan işte biraz önce söylediğiniz gibi bazı ülkeler diplomasiyle bu olayın çözülmesini istiyor ve Rusya ile ilişkilerin kopmaması yönünde açıklamalar yapıyor. Başta Almanya olmak üzere. Niye Almanya diyorum? Almanya'yı küçümsemeyelim. Şimdi bu neden? Almanya NATO ordusunun yani NATO karargahında, askeri karargahında daima komutan Amerikalı 4 yıldızlı generaldir. Daima komutan yardımcısı İngiliz 4 yıldızlı general veya amiraldir. Daima kurmay başkanı Alman general veya amiraldir 4 yıldızlı. Dolayısıyla Almanya'nın NATO'da 3. ülke olarak önemli bir gücü var. Almanya'yı düşünerek ABD böyle bir harekat yapar mı sorusunun cevabı bana göre hayır diye oy birliğiyle alıyor. Şimdi ABD şunun peşinde diyor ki NATO'nun acil müdahale gücü var. Yani NATO Reaction Forces yani acil müdahale gücü var. Şimdi acil müdahale gücü NATO'nun 5. maddesi kapsamında kullanılır. Nedir 5. madde? Article 5. Bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılmış sayılır.
Peki, evet ama Rusya, Ukrayna Rusya değil.
Rusya NATO üyesine mi saldırıyor? Hayır. Ki peki Ukrayna'nın nedir durumu? Ukrayna barış için ortaklık şemsiyesinde yani Partnership for Peace dediğimiz NATO üyeliğine hazırlık sürecinde. Kazakistan gibi, Ermenistan gibi, Gürcistan gibi. Dolayısıyla ABD daha önce açıklamalar yaptı. Almanya ve diğer NATO da açıklama yaptı genel sekreteri. Dedi ki biz burada 5. maddeyi Ukrayna'da çalıştıramayız dedi. Zaten çalıştırabilmiş olsalardı 2008'de Gürcistan'a müdahale ederdi NATO. Gide askeri gücünü kullanır. Dolayısıyla ben bunun bir blöf olduğunu değerlendiriyorum. ABD Irak'ta veya başka bir yerde işte Afganistan'da olduğu gibi 5. maddeyi çalıştırmak istiyor ama ben Türkiye'nin, Almanya'nın, Avusturya NATO üyesi değil tabii. Türkiye'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, Macaristan ve birkaç ülkenin ben hayır diyeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Almanya buna evet derse tamamen Rusya ile ipleri koparır. Türkiye evet derse Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Güney Kafkasya'da, Karadeniz'de tüm ulusal çıkarlar aleyhine Rusya'yı görür. Dolayısıyla ben Türkiye'nin tarafsız kalacağını değerlendiriyorum en azından şu anda. Ben ABD'nin bu hamlesinin de sonuçlanacağını düşünmüyorum. Eğer NATO'nun acil müdahale gücünü yani NATO Reaction Forces'ı kullandığımız zaman kolordu seviyesindedir bu. O zaman 5. maddeyi çalıştırmanız lazım. Afganistan'da olduğu gibi. Öyle bir 5. maddeyi çalıştıracak bir Avrupa Birliği yani NATO üyelerini göremiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz 21 üyesi NATO üyesi. Bunun için karşı karşıya kim çıkacaksa İngiltere çok istekli. Kanada çok istekli, evet. ABD çok istekli ama Almanya, Fransa, Macaristan ve bazı mesela Baltık ülkeleri, bazı ülkeler istekli olmayabilecek. Çünkü ilk hedef onlar olacaktır. Onun altını çizelim.
Peki efendim yani Ukrayna'da açıkça geri adım atmaları gerekiyor. Başka bu işin çünkü yolu yok ama çok acayip resimler çıkıyor. Yani Boris Johnson adeta gönlünden geçeni söylermiş gibi Ukrayna'nın Çeçenistan olmasına yani gerçekten biraz tabii şuursuzluğuyla tanınan bir lider. Yani İngilizler de tartışıyorlar bu şekilde o açıdan şey görmüyorum söylemekte bu şekilde ifade etmekle ama gerçekten bir ülkeyi iç savaş sahası yapma tehdidi savuruyor alenen. Çeçenistan'a dönmek ne demek? Bir de sonucu itibariyle de kötü bir analoji. Sonucunu çünkü biliyoruz.
Zeyda Hanım neden öyle diyor biliyor musunuz?
Neden?
Biliyor musunuz? Evet. Şundan diyor. ABD'nin Ukrayna'daki hedefi Ukrayna'yı istikrarsız bir alana yani hibrit savaş dediğimiz Suriye'deki iç savaşa benzer. İşte yeraltı terör örgütlerinin, paralı askerlerin, yabancı terörist savaşçıların, IŞİD'in, DAEŞ'in, El-Kaide türevi tüm unsurların oraya Afganistan'dan ve İdlib'den, Türkiye İdlib çok ilgilendiriyor onun için söylüyorum, Suriye'deki İdlib'den oraya transfer ederek, oradaki yerel güçlerden paralı asker devşirerek Afganistan'da Rusya'ya yaşattıkları o sendromu yaşatmak istiyorlar.
Hocam orada ben de bölgeyi bir parça bildiğim için en azından Donbas bölgesinde aşırı sağcı unsurlar, sağ sektör, Azov Tugayları hakikaten bu dediğinize çok uygun bir yapı. Doğru. Zaten güvenlik aygıtlarının parçasıdır ama şöyle bir sıkıntı yok mu burada sizce? Yani bu demektir ki Ukrayna'dan yoğun bir göç akını Avrupa'ya. Bu demektir ki şimdi mali sistemden çıkartmak da ekonomikti falan yaptırımlar diyorlar. İşin enerjisi var ya, Avrupa'ya çok pahalıya Doğru. patlamaz mı bu dar?
Doğru, şunun için
burunlarının dibinde.
Ceyda Hanım, şu anda İngiltere'nin, Kanada'nın ve ABD'nin Ukrayna'ya sevk ettiği silah sistemlerine baktığınızda, gerekirse hava savunma silah sistemleri, gerekirse tank savar silahları orada güçlendiriyorlar. Rusya'nın herhangi bir harekat yapması durumunda, yani Rusya'nın bir taarruzi harekat ya da bir saldırı, ki ben yapacağını sanmıyorum, belki biraz sonra soracaksınız onu, ben Rusya'nın herhangi bir harekat yapacağını değerlendirmiyorum. Çünkü Rusya zaten Putin'in Rusyası istediğini aldı. Ne Aha. istiyordu Putin'in Rusyası? Ukrayna ve Gürcistan gibi yerlerin, coğrafyaların NATO üyesi olmaması. Şimdi Ukrayna'nın, Gürcistan'ın NATO üyesi olması mümkün mü sorusunun cevabı, ben 3 yıl NATO ana karargahında Brüksel'de çalışan biri olarak söylüyorum. Şu anda Ukrayna ve Gürcistan'ın kısa ve orta vadede, yani 10-15 yıl süre içerisinde NATO üyesi olması mümkün değil. Kim kabul etmez bunu? Bir, NATO kabul etmez, Almanya kabul etmez, Fransa kabul etmez, ABD'nin kendisi de kabul edemez zaten. Dolayısıyla böyle zaten Putin'in istediği o değil mi? Doğru. Peki Putin başka ne istedi? Donbas'taki biliyorsunuz iki tane bölge var orada Donbas'ta en önemli.
Donetsk ve Lugansk. Evet.
Orada şimdi ne görüşülüyor Sovyet parlamentosunda? Önümüzdeki bu hafta başladığı Şubat'ta gündeme alınacak. Bunların bağımsızlıkları ile ilgili bir adım atılması. Bana göre diplomaside bunlar yine Kırım gibi bağımsızlıkları yönünde adım atılacak. Bunların bağımsızlığını da Putin'in Rusya'sı, yani Rusya bunların bağımsızlığını da...
Ama tanımadı hocam. Yani şimdi bakın, Ukrayna dosyası da uzun bir dosya. 2004 Turuncu devrimi tutmadı. Rusya hiçbir şey yapmadı. Hiç adım bile bir, doğru düzgün bir adım da atmadılar. Müdahale de etmediler. Şey aradan olacak. 10 yıl geçti. Bir 2014 doğru. oldu. Orada artık Kırım'ın sözleşmesini yenilemişler Sivastopol'daki üssün. Anladılar yani. Muhtemelen ki bir de siyaseten de çok kendilerine yakın olduğu için kolay oldu nihayetinde. Doğru. Referandum doğru. düzenlediler. Burada öyle bir durum da yok ki yani. 2014'te Minsk anlaşmalarını yaptılar. Kendileri taraf doğru. da değil. Mesela vaktim bitti çünkü ama son olarak Türkiye arabuluculuk yapacağım diyor ama arabuluculuğun formülasyonunda bir hata var galiba. Türkiye değil mi yani?
Cevaplandırayım. Hemen
lütfen,
cevaplandırayım.
Lütfen.
Türkiye tabii bulunduğu konum itibariyle Türkiye arabulucu şu anda Rusya nezdinde olamaz. Neden olamaz arabulucu? Çünkü Türkiye NATO üyesi olarak NATO üyelerinin Almanya'dan hatta diğer çoğu ülkeden en fazla Ukrayna'yı bu gerginlikte destekleyen ülke.
Evet.
Silah sistemi. Dolayısıyla Rusya NATO üyesi olan ve Ukrayna'yı özellikle silahsız insan araçları, silahlı insansız hava araçları ve silahlı hava araçları satan bir ülkeyi bir arabulucu masada arabulucu görmek istemez. Ancak şunu söylüyor, işte oradaki Donetsk ve Luhansk'a ilgili madde onlar da masada olursa biz memnun oluruz diyor. Yani öyle bir şey. Zaten Rusya'nın da istediyor. Ben Türkiye'nin bir arabulucu şansı olduğunu değerlendirmiyorum bu konuda. Ama peki. Ben Rusya'nın da bir operasyon düzenleyeceği konusunda da bir değerlendirmem yok. Çünkü Rusya istediğini aldı. Bir şey daha söylemek zorundayım Ceyda Hanım. ABD Rusya'nın 12-13 kat daha fazla askeri harcaması var yıllık ortalama. 750 milyar dolar. Rusya yaklaşık 60 milyar dolar yıllık askeri harcaması var ortalama. 12 kat daha az harcıyor Rusya. Buna rağmen Rusya Ukrayna'da, Güney Kafkasya'da, Suriye'de ve Libya'da ABD'nin ve NATO'nun önünde.
Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Peki, çok teşekkürler.
İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Sağ olun. Evet, biraz süremizi açtık ama önemli şeylere işaret etti, konulara işaret etti. Doktor Naim Babiroğlu, Salvatore Adamo'dan Tombe la Neige, çok bildiğimiz bir şarkı, karla ilgili bir şarkıyla veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de moi. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.